T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden herkese merhaba. T cetvelinde bugün TEİT'in hazırladığı Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları raporunu ele almaya çalışacağız. Mertcan ve Kansu ile hazırladığımız programın bugün bir de konuğu var. Raporu hazırlayanlardan biri ekibimizden Ali Osman bizimle birlikte olacak. Ali Osman hoş geldin.
Hoş bulduk Emre.
Raporu konuşacağız ama hemen şunu da belirterek başlayalım. Podcast ile ilgili bize öneri, görüş ve eleştirilerinizi info@teyit.org adresinden iletebilirsiniz. Bu bilgiyi de paylaşalım. Ve biraz rapordan bahsedelim aslında. 27 Eylül tarihinde başladı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar. Aslında tabii ki bu çok daha uzun ve geçmişe dayanan öyküsü var. Hatta yazında yine bir sıcak çatışmanın yükseldiği, tansiyonun arttığı bir dönem yaşandı. 10 Kasım'da da bir ateşkes ilan edildi. Sonrasında ufak tefek yine gerginliğin arttığı dönemler oldu ama bu süreci en azından inceleyip yanlış bilgi nasıl karşımıza çıktı, bilgi ekosisteminde ne gibi problemlerle karşılaştık, bunlar üzerine çalıştığımız bir rapor oldu. Ve raporun tabii ki bir yandan linkini de bu bölümün notlarında bulabilirsiniz. Bunu da belirterek programa başlayalım.
Belirli siyasi hedeflere ulaşma adına verilen silahlı mücadelelerin tarihi aslında insanlık tarihi kadar eski. İnsanın olduğu yerde çatışma var. Çatışmanın olduğu yerde de işte farklı biçimlere bürünmüş bilgi operasyonları görüyoruz. Propaganda ve yanlış bilgi maalesef bu olgunun doğasında biraz da. Temel mesele bir silahlı mücadelenin aynı zamanda bir meşruiyet meselesi olması bence. Taraflar hitap ettikleri toplumsal kitleleri kendi pozisyonlarının meşru olduklarına ikna etmeli ki bir nebze silahlı mücadele sürdürülebilir olsun. Kimse meşruiyetine inanmadığı bir ideal için hayatını vermez sonuçta. Çatışmanın meşruiyeti meselesi tabii geçmişte imparatorluklar için de önemliydi ama bugün demokratik toplumlar için daha da kritik. Belirli derecede demokratik kurumlara sahip devletler için halkın desteğini alamayan ya da işte meşru karşılanmayan bir operasyonun ömrü çok sınırlı oluyor. Bu nedenle günümüzde meşruiyet kaygısını daha yoğun görüyoruz. Tabii bu kaygı doğrultusunda dile getirilen yanlış bilgileri, söylenen büyük yalanları da gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani verilen mücadelenin bekası için bazen yalan bir zaruriyetmiş gibi yorumlanıyor. İşte buna tarihsel olarak birçok örnek verebiliriz. Ama işte yakın tarihimizi ve içerisinde bulunduğumuz coğrafyayı yani keskin biçimde etkilemiş olması nedeniyle belki Irak'ta işte kimyasal silahların bulunduğu iddiası direkt akıllara geliyor. Yine Körfez Savaşı sırasında Naira isminde bir sahte tanığın ifadelerine başvurarak kamuoyunu etkilemeye yönelik bazı hamleler yapılmıştı. Bunu biliyoruz. İşte yine Vietnam Savaşı'na giden yolda Tonkin Körfezi olayı var. Tabii bunların hepsi ABD'den örnekler ama durum ABD'ye özgü bir durum değil. Biraz belki iddialı gelebilir dinleyicilerimize ama istisnasız tüm silahlı oluşumların haklı veya haksız bir biçimde verdikleri mücadelelerde propaganda ve dezenformasyon bir şekilde yani değişen düzeylerde de olsa su yüzeyine vuruyor. Bugün senin de bahsettiğin gibi Emre Azerbaycan-Ermenistan çatışması üzerinden ilerleyeceğiz. Bu çatışma da elbette tarihteki benzer örneklerden bağımsız ya da onlardan çok da farklı değil bu açıdan baktığımızda. Çatışmanın tarafları kendi siyasi pozisyonlarının yine meşruiyetini kanıtlama gayreti gösterirken yanlış bilgi kırıntılarında bu amaç doğrultusunda biraz araçsallaştırıyor. Biz de teyit olarak bu kırıntıları takip ediyoruz. Neticede çok değerli bir çalışma ortaya çıktı. Ben yine raporu hazırlayan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Ve raporun yazarlarından Ali Osman'a dönmek istiyorum. Kısaca bu raporun hazırlanma sürecinden ve raporun neler içerdiğinden bahsedebilir misin?
Tabii ki Mertcan. Ben öncelikle raporu neden yaptık ya da nasıl niye böyle bir rapor ortaya çıktı ondan bahsedebilirim. Aslında yani amacımız yanlış bilgi sorununa dikkat çekmek. Özünde genel olarak amacımız bu. Bunun yanına ekleyebileceğimiz şeyler var. Teyit olarak ya her kriz arkasında aslında bir yığın bırakıyor. Krizler yaşanıp bitiyor. Teyit'te bu konuyla ilgili analizler yayınlanıp süreç devam ediyor. Ancak bu krizlerin arkasında kalan verileri toplamak, derlemek ve onlardan bir şeyler çıkartmak aslında bilgi ekosistemine katabileceğimiz önemli şeylerden biri bence. Aslında bu raporun yapılmasının en önemli sebeplerinden biri buydu. Bu verileri değerli toplu bir şekilde internet kullanıcılarına, sosyal medya kullanıcılarına aktarıp bunlardan kendimize ya da kriz zamanlarında diğer kişiler için bir done ya da veri çıkartmaktı. Ayrıca hani dijital medya okuryazarlığını geliştirme gibi bir amacımız olduğu için bu alanda da çalışabilecek ya da bu alanda da kendisini geliştirebilecek kişilere örnekler sunmak istedik. Özeti nihayetinde bu şekilde açıklanabilir.
Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları yanlış bilgi raporu şu an Teyit'in yayınlar sayfasında. Bundan bahsetmeden önce de aslında hem raporun çıkış noktasından hem bu raporu neden yaptık bunlardan da biraz konuşalım isterim.
Kriz zamanı boyunca yani 27 Eylül'den başlayan ve işte 10 Kasım'a kadar gelen kriz sürecinde Teyit birçok analiz yayınladı konu hakkında. Emre biraz bahsetmişti girişte. Aslında bu çok eski ve uzağa giden de bir kriz. Halihazırda 2020 Temmuz'unda da Tovuz bölgesinde bazı çatışmalar yaşanmıştı. Teyit Azerbaycanca'nın açılması o zaman aslında elimizi güçlendirmiş ve bu konuyla ilgili 7 analiz hazırlama fırsatını yakalamıştık. Bu çatışmalar bir savaşa dönüşünce Eylül ayında bununla ilgili Teyit yaklaşık 33 analiz yayınladı. Ve bizim amacımız burada Seçil Sayyara ve ben bir an önce ateşkese kadar ya da bu krizin sönümlenmeden önceki zamanlarında bir şekilde bu ekosisteme katkı sağlayabilecek bir yanlış bilgi raporu hazırlayabilmekti. Bu yüzden de Teyit'in altını çizerek söyleyebilirim. Yayınladığı 33 analizi yorumlayarak, oradaki verileri yorumlayarak oluşturduğumuz bir rapor oldu. Bu raporda hani kısaca neler öne çıktı onlardan bahsedebiliriz, yine konuşacağız. Aslında biz bu raporda şunu gördük. Yine her krizde görebileceğimiz şeylerden biri aslında ama bu krizdeki yanlış bilgilerin birçok farklı dile yayıldığını, Malayca, İspanyolca, Çince gibi dillere kadar iddiaların yayılabildiğini gördük. Zaten İngilizce, Rusça, Azerbaycanca ya da Ermenice tabii ki yayılıyordu. Bunları görmek sürpriz oldu. Bu kadar yaygın ve dünyada geniş bir dil bariyerinde olduğunu görmek ilginç oldu. Bir diğer nokta şu olabilir. Ermenistan ve Azerbaycan'da, Türkiye'de çok böyle değil ama Telegram kullanımı çok fazla. Bu raporda yine gördük ki Telegram üzerinden de yanlış, yalan bilgilerin ya da fake news olarak adlandırdığımız şeylerin burada dolaştığını fark ettik. Bu raporda buna da ayrıca değiniyoruz.
Ali Osman, burada bir araya girmek istiyorum. Şimdi Telegram konusu son dönemde çok sık karşılaştığımız bu kapalı mesajlaşma platformları arasında değişik bir yerde konumlanmaya başladı. Burada hatta Mertcan'ın da ben neler düşündüğünü merak ediyorum bir yandan. Çünkü özellikle çatışmalar üzerine çok daha derinlemesine çalışmaları var. Ama Orta Doğu üzerinde sonrasında işte bu Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında da Telegram bilginin dolaşımının daha hızlı olduğu ve daha farklı bir tempoyla sürdüğü bir yer haline aldı. Çoğu zaman diğer sosyal medya platformlarında veya ne bileyim WhatsApp'ta karşımıza çıkmayan şeyler. Sadece yanlış bilgiden bahsetmiyorum bu arada. Bilginin tüm dolaşımı açısından değişik bir imkan sundu. Telegram'ın bu kadar bu son dönem çatışmalarda karşımıza çıkmasının altında acaba nasıl bir motivasyon var? Bir yandan gerçekten çok merak ediyorum ben.
Suriye'deki iç savaştan birkaç örnek verebilirim. Yani birçok şu an hali hazırda aktif olan isyancı örgütün aslında Telegram'ı aktif olarak da aynı zamanda kullandığını görüyoruz. Bu biraz da Telegram'a duyulan güvenle alakalı. Yani belki WhatsApp o kadar güvenli addedilmiyor bu örgütlerce. Ve iç iletişimin sağlanması ya da dışarıya duyuruların yapılması için dış dünyaya işte ne bileyim mesela bir patlama gerçekleştiğinde eğer bunu üzerine alacaksa bir, herhangi bir örgüt bunu Telegram aracılığıyla duyuruyor. Burada tabii işte dediğim gibi yani kendi güvenliklerini aslında başta göz önünde bulunduruyorlar. Ama onun dışında işte bilemiyorum belki Ali Osman farklı bir noktayı da görmüş olabilir. Bölgesel dinamikler de var. Yani bölgesel olarak örneğin zaten hali hazırda Telegram Azerbaycan'da çok yoğun kullanılıyorduysa bir de üstüne böyle bir çatışma konteksti gelince daha da yaygınlaşmış olabilir.
Özellikle çatışmalar üzerinde Telegram biraz daha öbekleniyor ki bu rapora da biraz bunun yansımasının düştüğünü görüyoruz bir tarafta. Peki Ali Osman, başka mesela diğer krizlerimize kıyasladığında böyle fark yaratan ne gibi veriler çıkardık karşımıza?
Bu krizde şöyle bir ayrım yaptık. Biz sosyal ağlar ya da sosyal medyada yayılan iddialar ve bunu internet siteleri ya da işte yaygın medyanın dillendirdiği iddialar gibi aslında iki farklı noktada düşündük. Burada sosyal medyanın çok daha fazla bu alanda yanlış bilginin yayıldığı bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir istatistik verebilirim. %81'i bizim analizlerimizdeki yanlış bilginin %81'i sosyal medyada, Twitter, Facebook, özellikle Instagram'da. Haber sitelerinin payı %18'e inmiş durumda. 28 farklı haber sitesinin bir şekilde yanlış bilgiye düştüğünü gördük burada. Bunların arasında Rusça, Ermenice, Türkçe yayınlar yapan farklı siteler de var. Şöyle, sosyal medyada en çok Twitter %46 ile neredeyse %50'sine yakın. Yani 33 analizdeki her iddianın neredeyse yarısında Twitter var. Türkiye'deki haber sitelerine burada bir parantez açabiliriz. Şöyle bir veri elde ettik Emre. Hürriyet, Habertürk, Milliyet ve Sabah gibi biraz daha böyle yaygın medyanın en az bir kere yanlış bilgi verdiğini gördük. Çok fazla bir rakama ulaşmıyor. En az bir kere bunlardan bir tanesi yanlış bilgiye düşmüş. Yeni Akit burada enteresan bir nokta yaratıyor. Yeni Akit 3 kere bu süreç boyunca yanlış bilginin yer aldığı haberlere yer vermiş ve bu haberler de şu an büyük oranda internet sitesinde duruyor. Böyle bir iniş nokta var. Şöyle bir şeyden de altını çizmek güzel olabilir. Yanlışın yayıldığı noktayı göstermek babında. Biz bu 28 haber sitesinin ana sayfalarının aldığı etkileşimleri çıkarttık. Bu 28 internet sitesi yaklaşık 30 milyona yakın etkileşim almış. Yani 27 milyon 935 bin civarında bir etkileşim var. Yani bunu şöyle bir karşılaştırmada ülke nüfuslarıyla verirsek, Ermenistan işte 2 milyon 3 milyona yakın, Azerbaycan işte 10 milyon civarında. Yani kişilerin yanlış bilgiyle karşılaşma olasılığı çok daha fazla. Bu ülkelerin nüfuslarının neredeyse iki katı kadar bir rakam söz konusu.
Tabii burada bir özellikle sınırlayıcı ve belirleyici bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Bu bizim incelediğimiz, bize ihbar olarak gelen ve radarımıza takılan bilgiler içinden bu sonucun çıktığının altını mutlaka çizmekte fayda var. Ama senin söylediğin çok çarpıcı bir veri çünkü erişim sayılarına bakınca kaç kişiye potansiyel erişebileceğini düşününce ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Biraz da şu noktaya değinelim istiyorum. Ortadaki bu incelediğimiz içeriklerin, şimdi rapordaki verilere şöyle bir baktığımda 33 yanlış bilgi içeren analizle karşılaştığımızdan bahsettik ve burada 23'ü hatalı ilişkilendirme bunlardan ki %70'e yakın bir oran. Bu diğer çatışmalarda da benzer bir tablo vardı. Yani 3 aşağı 5 yukarı hatalı ilişkilendirme çatışmalarda biraz daha öne çıkıyor. Diğer yandan mesela kriz olarak ki daha uzun süreli bir kriz, bunu raporda da belirtiyoruz. Mesela COVID-19 krizini ele aldığımızda orada hatalı ilişkilendirme en öne çıkan şey değil. Sıcak çatışmalardaysa hatalı ilişkilendirmenin çok daha öne çıktığını görüyoruz. Bu noktadaki tespitleri de biraz konuşalım isterim.
Daha önceki krizlerde en azından böyle savaş ya da çatışma gibi krizlerde böyle bir raporlamaya gitmedik ama sanırım onlarla da gitmiş olsaydık muhtemelen aynı sonuca karşılaşacaktık. Senin dediğin gibi bu 33 analizin 23 tanesi hatalı ilişkilendirme. Yani videolar, fotoğraflar ya da iddialar bir şekilde doğru ya da manipüle edilmemiş ya da görsel olarak üzerinde oynanmamış. Ancak bunlar bu olayla alakalı değiller. Başka olaylara gösteriyorlar ya da eski olaylara atfediliyor vesaire gibi bir durum var. Bu da bunun %70'ine yakın bir duruma denk geliyor. Barış Pınar Harekatı'nda da aynı şekilde 27 iddiayı incelemişiz biz 2019 yılında ve %85, orada çok daha fazla, %85 hatalı ilişkilendirme olmuş. Yine bu Tovus çatışmalarında, yani bu savaşa dönüşmeden önce Temmuz 2020'deki çatışmalarda da teyit Azerbaycanca'da 7 tane analiz yayınlandı ve bunların 6 tanesi hatalı ilişkilendirme. Bu bana biraz doğal geliyor çünkü insanlar savaş, işte bomba, patlama gibi şeyleri aslında görüntülerle beraber düşünüyorlar ya da bir şekilde onları görmek istiyorlar. COVID-19 ya da salgınında şöyle bir durum var. Orada biz yaklaşık 150 analizi incelemişiz ve orada en çok çıkan şey uydurma. Bu da normal aslında. Yani insanlar COVID'le ilgili görüntüler üzerinden çok da bir şey iddia etme ya da bir şekilde bunlara inanma eğiliminde değiller. Onlar daha çok işte soğan iyi gelir mi, sarımsak iyi gelir mi gibi çok da fotoğraf ya da görselin önemi olmayan konularda yanlış bilgi üretiyorlar. Yani doğası gereği sanırım çatışma dediğimiz şey görüntülerle beraber anılıyor. Zaten savaşlarda ya da bir şekilde şu an aklımıza kazınan fotoğrafların çoğu zaten savaş ve çatışmalarla alakalı. Dediğim gibi bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani göze hitap eden, insanların görmek istediği şeylerle alakalı bunlar.
Dikkat çeken verilerden bahsederken benim de dikkatimi çeken konulardan biri bu hatalı ilişkilendirmenin çok yüksek çıkmasıydı oransal olarak. Ve işte Ali Osman da bahsetti, bu fotoğraflar ya da görseller temsilen değil, çoğu zaman gerçekten de yaşananlarla bağlantısı olduğu iddia edilerek ve buna inanılarak ve bu amaçlanarak paylaşılıyor. Bir daha açacak olursak dinleyiciler için, hatalı ilişkilendirme aslında genellikle görsel bir içeriğin bir olayı aslında iddia edilen olaydan başka bir şekilde gösterdiği durumları kapsıyor. Yani bir olay çatışmadan deniyor ama Azerbaycan'dan deniyor ama bu olay başka bir tarihten başka bir olayı gösteriliyor. Ve bunun doğrudan bir ilişkisi kurularak paylaşılmış oluyor. 33 analizden 23'ünün hatalı ilişkilendirme olarak işaretlenmesi de çok yüksek bir sayı. Burada bir tane de grafik var tabii ki raporda. Ondan da görsel olarak biraz bahsetmek isterim. Bu Eylül'de başlayan çatışmalarla ilgili yapılan 13 analizden bahsediyor ve aslında grafikte birçok yanlış bilgi türünü görüyorsunuz. Tabii bazı analizlerde birden fazla yanlış bilgi türü var. Ve burada sadece hatalı ilişkilendirme değil, tabii ki manipülasyon, taklit, uydurma, bağlamdan koparma, çarpıtma pek çok yanlış bilgi türü var. Sadece hatalı ilişkilendirme oransal olarak göze çarpıyor. Diğeri de hemen altındaki grafikte yine bahsettiğimiz, demin de bahsettiğimiz Barış Pınarı Harekatı grafiği ve yine burada da diğer yanlış bilgi türleri de evet var. Çarpıtma, manipülasyon, bağlamdan koparma, uydurma gibi ama yine hatalı ilişkilendirme, teyidin incelediği ve hatalı ilişkilendirme olarak işaretlediği analizler arasında yüksek bir sayıda. Yani burada aslında genel bence raporun gücü hem yanlış bilgilerin nerede yayıldığı ya da nasıl, nerelere bakıldığı ile ilgili önemli bilgiler vermesi, hem yanlış bilgi türlerine bakıyor olması, hem de teyitçiler gözünden hangi iddiaların nasıl takip edildiğinin görülmesi ve bu bakış açılarını aslında anlamak isteyenler için de ayrıca tavsiye edilebilecek bir rapor diye düşünüyorum bu açıdan da.
Tabii raporda çok fazla tespit var ve çok farklı noktalarda veriler nasıl karşımıza çıkıyor bunu biraz incelemeye çalıştık. Yine belki de bu raporun önemli başlıklarından biri işte bu sosyal platformlarda dağılım üzerine konuştuk. Orada Turnusol'un katkıları da bence burada mutlaka konuşulması gereken şeylerden belki de. Tabii çatışmaların genel yapısı üzerinden de değerlendirdiğimizde bu işte hatalı ilişkilendirme gibi başlıklar ve işte yanlış bilginin yayılımı bilgi ekosisteminde bazı şeyleri biraz daha yüksek sesle konuşmanın gerekliliğinin altında çiziyor gibi geliyor bana. Yani neticede bir bölüm var burada. Mesela yanlışın kokusunu almak başlıklı bir kısım. Bu teyitin bundan önce başka krizlerde başka ele aldığı içerikleri de gündeme aldığımızda aslında nereden geleceğini aşağı yukarı bilen bir hale sokuyor bizi. Yani çünkü bu tip krizlerde genelde böyle yanlış bilgiler yayılır diyebiliyoruz. İşte bunu biraz belki de konuşmakta burada daha önemli görüyorum bu noktayı.
Burada ben araya girebilirim Emre. Yani yanlışın kokusunu almak, bunu biraz açabiliriz aslında. Niye böyle bir başlık kullandık? Şöyle bir istatistik verebilirim. Biz bu çatışma boyunca kullanıcılardan gelen ve bizim tespit ettiğimiz 71 şüpheli iddia hakkında çalışma dosyası açmışız. Yani case açmışız ve bunların üzerine çalışmışız. Bu 71 dosyanın 53'ünü, yani yaklaşık %75'ini teyitçiler herhangi bir ihbar almadan kendileri gördükleri durumla alakalı olarak oluşturmuşlar. Yani daha önce teyitteki kriz zamanlarında ya da çatışma zamanlarında aslında ihbarlar bizim için önemliydi. Tabii ki ne konuşuluyor, nerede ne var bunları öğrenmek açısından mühimdi. Fakat bu krizde de biraz daha farklı olarak aslında biz koklamayı öğrenmişiz. Yanlışın kokusunu alabiliyoruz artık ve evet buradan bir yanlış çıkacak, biz buna karşı bir şey yapalım deyip belki henüz viral olmadan bile o konuda bir şey yapabiliyoruz ya da çalışabiliyoruz. Bu aslında bu şeyin en önemli göstergelerinden bir tanesi.
Demin bahsettiğin noktadan da yola çıkarak bir yeri daha belki de konuşmak gerekiyor raporda. Yanlış doğrudan daha çok yayılıyor. Şimdi orası da benim ilgimi çeken şeylerden biri. Nasıl ki belli bir, yani bunlar artık bu çalışmalar ve deneyimler sırasında hep karşımıza çıkan oluşmuş şeyler olarak duruyor ya, işte hatalı ilişkilendirme burada daha çok çıktı, şöyle oldu, böyle oldu gibi birçok boyuttan bahsediyoruz. Şimdi yanlışın doğrudan daha çok yayılması mevzu da burada karşımıza çıkan konulardan biri. Tabii bu çok farklı platformlarda, farklı dillerde, farklı şekillerde bu iddiaların çok sık yayılmasından kaynaklı bir yerde de. Yani bakıyorsun mesela, en çok etkileşim alan 3 yanlış analizden biri mesela 475 bin kişiye erişmiş. Ama bunun karşısında tek bir doğru koyuyorsun ki bu yanlış 10 ayrı kanaldan yayılıyor belki de. İşte bunun içinde Telegram'ı da var, YouTube'u da var, başka bir sosyal ağ da var, konvansiyonel medya da var. Bunun karşısındaysa tek bir yerden bir içerik çıkıyor ve bu yanlışı kapatmaya çalışıyor. Çoğu zaman da belli bir fanusun dışına erişemiyor bu. Çünkü orayı takip edenler başkaları, burayı takip edenler başka bir grup. Şimdi bu bir anlamda o aradaki köprüyü daha da teyit olarak belki de güçlendirmemiz gereken bir şeyin de altını çiziyor. Yani 10 ayrı yerden farklı şekilde yanlış yayılıyor ve bunların erişim sayıları, sen mesela genel erişimden bahsettin, ülkelerin nüfuslarından fazla. Ama senin yazdığın analiz belli bir kesim tarafından okunuyor, belli bir hite ulaşıyor, viral oluyor ya da bir şey oluyor ama o çoklu dağılımın sayısına erişemiyor. Bu da bence raporun dikkat çekici noktalarından biriydi.
Aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz Emre. Sahte haber karnesi yapmıştık biz 2019 yılında. 31 Mart evet. Yerel seçimleriyle alakalı olarak ondan sonra yaptığımız bir rapordu. Orada da bu donelerin aynı bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani yanlış bir şekilde doğrudan daha fazla yayılıyor. Bu senin dediklerine ek olarak biz bunun böyle olmaması için aslında bazı kurumlarla da çalışıyoruz. Mesela Facebook'la çalışıyoruz. Bu kriz süresince bizim Facebook'la olan anlaşmamız gereği, yani oradaki yanlış bilgilerin önüne geçebilme kabiliyetimize nazaran birçok analizi oraya girdik ve bir şekilde oradaki hem yanlış bilginin etkileşimini düşürmek hem de doğru bilginin görünürlüğünü arttırmak için çalışmalarımızı yaptık.
Aslında çok değişik noktalardan yaklaştığımız bir kriz süreciydi ve bir tarafta kendini doğrulama platformu olarak gösteren yerleri bile doğruladığımız bir yapıdaydı ki bu da raporda da altını çizerek göstermeye çalıştığımız şeylerden biri şuydu. Bu konuda da çalışmalar yapmaya çalışan çok grup oluyor ama ekiplerini, şeffaflığını, organizasyon yapısını iyi tanımak gerekiyor. Çünkü bir doğrulama organizasyonu olarak kendini tanıtan yerin yaptığı çalışmanın aslında yanlış olduğunu biz sonrasında onu doğrulamak zorunda kaldığımızda fark ettik. Bu tip şeylerle de çalışma dönemlerinde karşılaşıyoruz. Neticede günün sonunda ortaya, yani kriz zamanlarında yanlış bilginin hangi kaynaklardan çıktığını bir kez daha görmemizi sağlayan ve ne gibi adımlar atılması gerektiğini düşündüren bir rapor çıktı. İşte bu da belki de o bilgi ekosistemindeki temel problemleri anlamamız açısından bize yol gösterici niteliğe de sahip. Bu yüzden bir kez daha ben emeği geçenlerin eline sağlık diyorum. Çünkü bakıyorsun çok farklı yerlerde sorunların kaynaklanma sebepleri aynı ve bunları bir şekilde aşabilecek bir yol mutlaka vardır. İşte bu raporda biraz bu konuda bir ön gösterici, ön ayak olanlardan biri de diyebiliriz bir tarafta. TED'in yaptığı diğer çalışmalarla birlikte. Ben bu açıdan özellikle çok önemsiyorum diyebilirim.
Kapatmadan önce belki bir noktaya daha parmak basmak iyi olabilir. O da çatışma bağlamında yanlış bilginin önüne nasıl geçebileceğimiz. Yani genel olarak biz bunları tartıştık. İşte ikinci bölümümüzde yanlış bilgi psikolojisini ele aldık. Yani neden yanlış bilgiye eğilimimiz olduğuna dair birçok evrimsel psikolojinin açıklama getirdiğini gördük. Ama bu bağlamda, çatışma bağlamlarında ek olarak değerlendirmemiz, düşünmemiz gereken bir de milliyetçilik faktörü devreye giriyor. Çatışma ortamları milliyetçi duyguların çok yoğun yaşandığı dönemler oluyor. Bu duygularımızı biraz daha göz önünde bulundurarak hareket etmemiz aslında burada yanlış bilginin önüne geçmemizde bayağı oldukça kritik bir rol oynuyor. Benim başta da bahsettiğim gibi aslında bu propaganda, dezenformasyon ve genel olarak yanlış bilgi meselesi çatışma bağlamlarında bir meşruiyet meselesi bence. Yalnız burada şöyle bir durum var. Şimdi meşruiyeti kanıksatmak için insanlara söylenen yalanlar veya kasıtlı ya da kasıtsız olarak iletilen yanlış bilgiler uzun dönemde demokratik kuruluşların işleyişine de darbe vuruyor. Yanlış bilgiyi bir hakikatmiş gibi görmeye başlıyoruz. Hatalı olduğumuz ortaya çıkınca da ya yanlışta ısrar ediyoruz ya da o yanlışı paylaşana güven duymuyoruz artık. Eğer bu yanlış bilgiyi paylaşan bir kurumsa o kurumun işleyişinden şüphe duyuyoruz. Eğer bir kişi ise o kişinin savunduğu ilkelerden tereddüt etmeye başlıyoruz. Burada verilen silahlı mücadelenin haklı veya haksız olmasından bence bağımsız bir durum var. Yani haklı olduğunu düşündüğünüz bir mücadeleye meşruiyet kazandırmak için de yalan söylüyor olabilirsiniz. Ama ilkesel olarak bunun uzun vadede zararlarını da görebiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü yanlış bilgiler üzerine kurulu bir meşruiyet sizin gerçeklikle olan ilişkinizi etkiliyor. Şu da biraz kaçınılmaz gibi görünüyor aslında çatışma kontekstlerinde. Taraflar her zaman birbirlerini maddi ve manevi olarak tahrip etmek için bir şeyler yapacak. Çeşitli dezenformasyon faaliyetleri içerisinde olacak. Biz biraz bireysel olarak bu faaliyetlere itiraz edebilmeliyiz. Şüphe kasımızı özellikle çatışma dönemlerinde her zamankinden daha güçlü tutmamız gerekiyor. Radarlarımızın da propagandayı hakikatten ayırabiliyor olması gerekiyor.
Ben hemen kısaca başa döneyim. Ali Osman başta demişti krizler arkasında bir yığın bırakıyor diye. Teyit'te biz bunu pek çok kez deneyimlemiş olmuştuk. Ve böyle raporlar da beni ayrıca heyecanlandırıyor. Çünkü hem iddiaların nasıl doğduğu, hem işte nasıl geliştiği, hem bize ne öğrettiği ya da bize nasıl deneyimler kazandırdığı veya bizde ne bıraktığını göstermek adına çok besleyici oluyor. Çünkü teyitçilerimiz ve editörlerimiz aslında Emre'nin de dediği gibi şüpheli bilgilerin bir müddet sonra ya da ne tip şüpheli bilgilerin nerede nasıl yayılabileceğini öngörebiliyorlar. Ve bu raporlar aracılığıyla da aslında biz içgörülerimizin nereden geldiğini verilere dayalı bir şekilde aktarma şansı yakalıyoruz. Yani verilerin toplanması ve raporlanması bu nedenle de ayrıca önemli. Çünkü teyidin içindeki içgörüler bu yayınlar sayesinde somutlaştırılmış oluyor aslında. Bu yayınlar sayesinde teyidin arka planındaki birikim, deneyim herkese paylaşılmış oluyor. Bu açıdan da hem yazım, hem verilerin araştırılması, toplanması, hem editörlükte, hem işbirliğinde, hem tasarım anlamında çok kişinin emeği geçtiğini biliyoruz. Bu çalışma için de tekrardan kapatmadan tebrik ediyorum herkesi.
Evet, bir çatışma ve bir krize daha çeşitli açılardan yaklaşmaya çalıştığımız bir rapor oldu. Programın başında da belirttiğimiz gibi raporun linkini bu yayının notlar kısmından okuyabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bir yandan tabii ki diğer bahsettiğimiz dokümanları da paylaşmaya devam edeceğiz bunun altından. Şunu da belirtelim, info@teyit.org üzerinden bize soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi de iletebilirsiniz. Bizi Apple, Google ve Spotify üzerinden takip edebilirsiniz podcast'imizi. Onu da belirterek tezetvelini bugün de noktalayalım. Şimdi hoşça kalın.
Tezetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? Tezetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.